mücadele istiyor, anlamıyor musunuz? Eğer isteseydi bütün müminleri aynı zamanda aynı mekanda yaratırdı. Mücadele olmazdı o zaman onların arasında. İsteseydi Allah müminler ne kadar hata yaparlarsa yapsınlar, daima zaferi onlara verirdi. O zaman mücadele olmazdı. O zaman sağlamla çürük ayrılmazdı. Onlar neden peygamberi öldürüyorlardı? Kur'an bize haber veriyor. Hangi peygamber onların nefislerinin hoşuna gitmeyen bir şey getirseydi onları öldürürlerdi. Nefislerinin hoşuna gitmeyen şeyleri söyleyenleri öldürürlerdi. Demek ki bunların peygamber öldürmesinin sebebi bu. Şimdi de onların hoşuna gitmeyen şeyi söyleyen İslam davetçilerini değişik şekillerde öldürüyorlar. Ehli kitapla ilgili ayetleri o günküler hakkında olarak anlayanlar, Allah Azze ve Celle yüzlerce ayetinde Hristiyanların ve Yahudilerin ne olduğunu anlatır. O ayetlerin hepsini bir çırpıda saf dışı edenler, bu ayetler o günküler hakkındadır diyenler, dinler arası diyalog yapabilmek için o ayetleri bugünküler hakkında görmemeleri gerekiyor tabii ki. Böyle söyleyenler, ayetleri yüzlerce binlerce ayeti saf dışı edenler. Dinler arası diyalogda başarılı olabilmek için ne biçim konuşuyorsunuz, farkında mısınız? Kur'an'ın bütün hemen hemen tamamını nesh ediyorsunuz.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بنبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وكفيتنا وعلمتنا وفرجت عنا اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم آمين. Kıymetli kardeşlerim, Allah Azze ve Celle Âl-i İmrân suresinde uzun bir şekilde Uhud Savaşı ile ilgili ders alınması gereken önemli noktalar üzerinde durmuş idi. Ve Uhud Savaşı ile ilgili ayetler bitti. Bu ayetlerle Allah Azze ve Celle bize bir sürü hakikatleri öğretti ve bir ümmetin meydana gelebilmesi için önemli bazı noktalar üzerinde durdu. Bunlardan birisi de şuydu: İçinizde Hazreti Muhammed olsa bile sallallahu aleyhi ve sellem, eğer zaferin şartlarını yerine getirmeyecek olursanız zafer verilmeyecektir. İçinizde büyük insanlar olsa, Allah'ın evliyası olsa bile zaferin şartlarını yerine getirmediğiniz zaman, komutana itaat gibi, dünya sevgisini kalpten atmak gibi, ganimet için değil de Allah için savaşmak gibi, o şartlar yerine getirilmediğinde, kalbiniz dünya sevgisiyle dolu olduğu müddetçe Allah zafer nasip etmeyecektir. Siz istediğiniz kadar başka şekilde düşünün. Zafer daima Müslümanların olmalı diye düşünebilirsiniz. Zafer daima hak yolcularınındır diye düşünebilirsiniz. Allah daima bizimle beraberdir, bize mutlaka yardım eder ve bizi zafere ulaştırır diye düşünebilirsiniz. Halbuki Allah Azze ve Celle sizin düşündüğünüz gibi bakmıyor meseleye. Elbette ki Allah müminlere yardım etmektedir. Elbette ki Allah onları desteklemektedir. Fakat Allah Azze ve Celle bir ümmet meydana getirmek de istemektedir. Sağlamlaşmış bir nesil meydana getirmek istemektedir. Kalbinde dünya sevgisi kalmamış olan bir nesil meydana getirmek istemektedir. Allah Azze ve Celle onları eğitmektedir. Eğitilmemiş insanlar, Kur'an'ın eğitim programından geçirilmemiş kimseler Kur'an medeniyetini meydana getiremezler. Onun içindir ki Kur'an onları eğitime almış idi. Allah Azze ve Celle peygamberi vasıtasıyla bir ümmet meydana getiriyor. Kıyamete kadar ayakta kalacak olan bir ümmet, bazen ayağı tökezlese bile yine de kıyamete kadar ayakta kalacak olan bir ümmet. Bu ümmetin bilmesi gereken en önemli konulardan birisi buydu. Hiçbir zaman dünya sevgisini kalplerine sokmayacaklardı. Hiçbir zaman ganimet için savaşmayacaklardı. Hiçbir zaman peygamberlerine ve komutanlarına karşı gelmeyeceklerdi. Allah'ın emirlerine aykırı bir emir vermediği müddetçe itaat edeceklerdi. Bunlar yerine gelmediği müddetçe Allah Azze ve Celle onlara zafer verecek değildi. Bu şekilde eğitilmiş olanlar Uhud'da yara aldıktan sonra eğitildiler. Hendek'te bir başka eğitimden geçtiler. Tebük gazvesinde başka bir eğitimden geçtiler. Namaz nasıl ki bir yönden eğitiyor, zekat başka bir yönden eğitiyor. Oruç başka bir yönden, hac başka bir yönden eğitiyor. Haramlardan uzak kalmak insanı başka başka açılardan eğitiyor. Aynı şekilde Bedir bir yönden eğitim, Uhud başka bir yönden eğitim, Hendek başka bir açıdan eğitimdir. Uhud'da müminler işte bu hakikatleri öğrenmişlerdi. Ve ertesi gün onlara Allah'ın Resulü haydi tekrar dediği zaman, perişan vaziyette olmalarına rağmen, kiminin eli kopmuş, kiminin ayağı yaralanmış, o vaziyette olmalarına rağmen Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, toplanın tekrar hücum edeceğiz dediğinde, düşman gitmişti onların peşinden gideceğiz dediğinde itiraz etmediler. Eğitim görüyorlardı. Allah Resulü'nün arkasından gittiler. Öyleydiler ki bazıları çok fena yaralanmışlardı. Bazı kardeşler birbirlerini taşıyorlardı. Bu şekilde savaşa gitseler ne olacaktı ki? Başkası tarafından taşınan bir asker savaşabilir miydi ki? Ama mesele o değildi. Mesele Resulullah'a itaat meselesiydi. Zaten Uhud Savaşı'nda kazanmış olduğumuz zaferin mağlubiyete dönüşmesi itaatsizliğin sonunda olmamış mıydı? Şimdi aynı itaatsizliği gösterecek olsalar başka bir mağlubiyet daha tadarlardı. O yüzden Allah Azze ve Celle onların kalbini bu şekilde mutmain etti. Peygamber'e tabi oldular. Orada yetiştirildiler. Mücadele ede ede yetişeceksiniz. Mücadele etmeyenlerin yetişmesi mümkün değil. Güneşin altında kalmayan elma elma olabilir mi? Rüzgarın altında kalmayan, yağmurun altında kalmayan elma elma olabilir mi? Hangi bitki olgunlaşabiliyor güneş görmeden, soğuk görmeden, sıcak görmeden? Hangi insan olgunlaşabilmiş çile çekmeden? Hasan Basri Hazretleri'nin oğlu bir defasında kendisinden ricada bulunmuştu. Mektep medrese görmüş, okumuştu bir şeyler. Ve sonra bir gün babasına dedi ki, babacığım
Müsaade edersen ben de çıkıp bir konuşma yapmak istiyorum. Müsaade etti babası. Çıktığı konuşmaya daha başlar başlamaz. Belki 5-10 dakika sonra insanlar uyumaya başladılar. Hasan Basri Hazretleri vaziyeti görünce oğlunu aşağıya in dedi. Oğlu aşağıya indiği zaman kendisi çıktı oraya. Ve kendi konuşmaya başladığında insanlar pür dikkat dinlemeye başladılar. Sonra çocuk sordu babasına, dedi ki babacığım bu işin sırrı nerededir? Aslında benim anlattıklarım seninkinden daha da güzeldi belki. Fakat seni dinlediler, benimkini değil. Bu işin sırrı nerededir dedi. Hasan Basri Hazretleri dedi ki kendisine, oğlum sen okumayı okumuşsun ama çile çekmemişsin. Sen de benim gibi Bağdat'ın harabelerinde 20-30 sene çile çekseydin, ay susuz kalsaydın, bu yolda nice sıkıntılarla karşılaşsaydın, insanların iftiralarıyla, insanların kahırlarıyla karşılaşsaydın, senin de sözünü dinlerlerdi. Mesele okuma meselesi değil demek istiyordu. Mesele ihlasa ulaşma meselesi. Çile çekmeyenlerin ihlası tamma ulaşması mümkün değil. Allah Azze ve Celle o yüzden müminlerin çile çekmesini takdir ediyordu. Bedir'de başka bir çile, Uhud'da başka bir çile. Daha evvel Mekke'de sabaha kadar namaz kıldırılıyorlardı, başka bir çile çekiyorlardı. Müminler bu şekilde ileriki görevlerine hazırlanıyorlardı. Büyük bir ümmet olacaklar, büyük bir medeniyet meydana getireceklerdi. Sağlam olmalıydı medeniyetin ilk temelleri. İlk taşları düzgün konulmalıydı. Allah Azze ve Celle o yüzden onları o şekilde yetiştiriyordu. Ve onlar öyle bir noktaya geldiler ki Tebük seferine 30 bin kişi katıldı. Birkaç tane samimi Müslüman da katılamamışlardı. Medine'de kalanların birçoğu münafıktı. Çeşitli bahanelerle onlar savaşa katılmadılar. Ama onların içerisinden 3 tane samimi mümin, hatta onlardan bir tanesi Bedir'e bile katılmıştı. Gerisi de Uhud'da ve diğer savaşlarda bulunmuş yiğitlerdi. Fakat onlar bu savaşa bir takım sebeplerle, gaflet gibi sebeplerle katılamadılar. 30 bin kişinin katılmış olmasına rağmen Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem geri döndüğünde, seferden döndüğünde savaşa katılmayanları tek tek hesaba çekiyordu. Herkes mazeretler söylüyordu, münafıklar yalan söylüyorlardı. Resulullah biliyordu, seslenmiyordu. O müminler samimi olanlara gelince onlar gerçeği söylediler. Mazeretimiz yoktur ya Resulallah dediler, hata ettik. Ağır davrandık ve orduyu kaçırdık ya Resulallah. Halbuki bunlardan birisi Bedir'e katılmıştı, Allah'ın aslanlarındandı. Diğerleri Uhud'da, Hendek'te bulunmuşlardı. Resulullah'la beraber katılmadıkları muharebe yoktu neredeyse. Samimi insanlardı bunlar. Bunların büyük hizmetleri geçmişti İslam'a. Bunlar Allah Resulü'nün sahabisiydiler. Fakat buna rağmen hesap soruluyordu kendilerinden. Geçmişte yapmış oldukları hizmetlerden ötürü hesap sorulmayacak değildi. Onun yeri başkaydı, bunun yeri başkaydı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sanki başka bir işi gücü yokmuş gibi koskoca alemlerin peygamberi tek tek hesaba çekiyordu. Sen neden katılmadın? Allah'ın Resulü'nün onlara ihtiyacı yoktu ama böyle bir hareketin yayılmasından korkuyordu. Böyle bir şeye alışmamalıydılar. Herkes katıldığı zaman onlar da katılmalıydılar. Geride kalmaya alışmamalıydılar. Korkaklığa alışmamalıydılar. Mazeretçiliğe alışmamalıydılar. Hesap sorulmayacak olsaydı devam edeceklerdi o şekilde. Hem de böylelerinin sayısı artacaktı. O yüzden Allah'ın Resulü hesap soruyordu. Doğruyu söylediler ve Allah Azze ve Celle onlarla konuşulmamasını emretti Resulünün diliyle. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlarla konuşulmamasını emretti. Eğitim görüyorlardı. Hem onlar eğitiliyorlardı hem de diğerleri. Onunla konuşacak olurlarsa imtihanı kaybetmiş olacaklardı. Onlar eğer insanlarla konuşmaya kalkacak olurlarsa onlar da kaybetmiş olacaklardı. Onlar eğer peygambere itiraz edecek olurlarsa kaybetmiş olacaklardı. Geçmişteki hizmetlerinden bahsedecek olurlarsa vallahi kaybedeceklerdi. Biz şöyle şöyle insanlar değil miyiz ya Resulallah? bir çırpıda bizi çiziverdin üzerimize diyecek olsalardı kaybetmiş olacaklardı. Bu kadar hizmetimiz var ya Resulallah. Bir hata ettik diye üzerimizi çiziverdin. Böyle deselerdi kaybedeceklerdi. Demediler, kazandılar. 50 gün devam etti bu imtihan. Kimse konuşmadı onlarla. Ve sonunda Allah Azze ve Celle onlar hakkında ayetini indirdi. Onları bağışlamıştı Allah. Kıyamet gününe kadar bu ayet okundu, müminler arasında okunacak. Bu şekilde bütün müminlere örnek olacaktı bu hadise. Yetiştiriliyorlardı. Dün daha büyük hatalar yapıyorlardı. Şimdi hataları gitgide daha küçük oluyordu. Bile bile savaşa katılmamazlık yapmıyorlar. Artık ganimet peşinden koşmuyorlar. Ganimet ele geçirdikleri zaman lüks hayata dalmıyorlardı. Artık onlar zengin olsalar bile ellerindeki malı mülkü dağıtabiliyorlardı. Allah ve Resulü bu şekilde bir nesil meydana getiriyordu. Sağlam bir nesil. Bu eğitimden geçmiş olanlar, işte onlar sağlam adamlar oldular. Allah Azze ve Celle bu şekilde sağlamla çürüyü ayırt ediyordu birbirinden. Mücadele insanı, mücadele insanı önünden esse de rüzgar yoluna devam edecek, arkasından esse de yoluna devam edecek olan adam. Allah Azze ve Celle bu şekilde bir nesil meydana getirmek istiyordu. Ve bütün zamanlara ve mekanlara kafirleri ve müminleri dağıtıyordu. Bütün zamanlarda ve mekanlarda mümin vardı, kafir vardı. Hiçbir asır tamamen Müslüman olmadı. Hiçbir asır tamamen kafir olmadı. Hiçbir bölge tamamen kafir olmadı. Hiçbir bölge tamamen Müslüman olmadı. Müminle kafir daima bir arada yaşadı. Fasıkla muttaki daima bir arada var oldu. Mücadele etsinler diye. Mücadele istiyordu Allah. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي كَبَدْ buyuruyordu. Biz insanı kebet içinde yarattık. Ciğer yakacak olayların içinde yarattık. Meşakkat içinde yarattık insanı. Sizin çürüğünüzle sağlamınız ayrılsın diye. Sağlamla çürük ayrılacak. Bu dünyanın maksadı bu. Şeytan bunun için yaratıldı. Nefis bunun için verildi. Kafirler ve fasıklar bunun için bütün zamanlara ve mekanlara dağıtıldılar. Allah mücadele istiyor, anlamıyor musunuz? Eğer isteseydi bütün müminleri aynı zamanda aynı mekanda yaratırdı. Mücadele olmazdı o zaman onların arasında. İsteseydi Allah müminler ne kadar hata yaparlarsa yapsınlar, daima zaferi onlara verirdi. O zaman mücadele olmazdı. O zaman sağlamla çürük ayrılmazdı. Nasıl ki bu hareketin metodu tavizsizdir. Ta ki bu hareket başka hareketlere benzemesin. Ta ki bu hareket zamanla bozulmasın. Taviz veren hareketler ileride daha büyük tavizler verirler. Ve işte o zaman safi bir İslam hareket olmaktan çıkarlar. Bir müddet sonra kendilerini tanıyamaz hale gelirler. İşte nasıl ki Allah Azze ve Celle'nin metodu bu şekilde safi bir hareket ise, aynı şekilde müminlerin de saflarının safi olması, bu da Allah'ın metodudur. Müminlerin saflarının ayrılmasını istiyordu Allah Azze ve Celle. Sağlam ve çürük birbirinden ayrılacaktı. Zaman içerisinde bu metottan dönenler oldu elbette. Bazı kimseler başka metotlar peşine düştüler. Bazı kimseler Kur'an'ın ve sünnetin hedef olarak göstermediği şeyleri hedef yaptılar. Onların yapmış oldukları şeyler İslam'ı temsil edemez. Kur'an'a uymuş olanların tarihi İslam'ın tarihidir. Kur'an'ı tatbik etmiş olanların tarihi İslam'ın tarihidir. Yoksa Kur'an'ı tatbik etmemiş olanların tarihi Müslümanların tarihi olabilir ama İslam'ın tarihi olamaz. Şehit Seyyid Kutub'un da ifade ettiği gibi bu mesele böyledir. Müslümanların tarihi başka, İslam'ın tarihi başkadır. Mesela Uhud Savaşı'nın başındaki hadise, Allah'a ve Resul'e ittiba eden müminler, Resulullah'ın talimatına göre davranan müminler, Allah için savaşa giden ve Resulullah'ın emrettiği gibi savaşta görevini ifa edenler, onların tarihi, o noktaya kadar olan kısım İslam'ın tarihi. Ama ondan sonra bazı okçuların yerlerini terk edip ganimet peşine düşmeler İslam'ın tarihi değil, Müslümanların tarihi olabilir. Ganimet için yapılmış olan savaşlar İslam'ın tarihi değil, şan ve şöhret için yapılmış olan savaşlar İslam'ın tarihi değil, toprakları fethetmek için yapılmış olan savaşlar İslam'ın tarihi değil, belki Müslümanların tarihi olabilir. Dolayısıyla İslam'ın tarihi bu mantık içerisinde yeniden yazılmalı belki. İslam'ın tarihi, İslam'ın tatbik edildiği tarih. Batı'nın tarihi de yeniden yazılmalı. Batı medeniyetinin tarihi yeniden yazılmalı. Batı'nın dininin emrettiği şekilde yapılmış olanlar Batı'nın tarihi. Hristiyanlığın emrettikleri yapıldıysa o Hristiyanlığın tarihi olabilir. Eğer Hristiyanlığın emrettiğin dışına çıkıldıysa o Hristiyanlığın değil Hristiyanların tarihidir. Mesela Müslümanlar eğer tarihten İslam'a uymayan savaşlar yaptılarsa o Müslümanların tarihi. Mesela Batılılar eğer bilimde ilerledilerse, Rönesans'ı 15. 16. yüzyılda başardılarsa, bu hakikatte Hristiyanlığın tarihi değil, bu Hristiyanların tarihi bile değil, bu Batı'nın tarihidir sadece ve sadece. Çünkü gerçekte Hristiyanlık bilimle çatışıyordu. O halde Rönesans'ın başarılması Hristiyanlığın tarihi olamaz. Asırlarca bilimle çatıştı kilise. Bilim bir şey söylüyordu, kilise başka bir şey. Sonunda kilise mağlup oldu. Her ne kadar aşağılık kompleksine kendini çok kaptırmış olan bazı gafil tarihçilerimiz Osmanlı'nın İstanbul'u fethetmesiyle Osmanlı'nın Batı medeniyetiyle tanıştığını ve Batı medeniyetinden etkilenerek Orta Çağ'ın karanlıklarından kurtulduğunu söyleyecek kadar alçalmış olsalar da şu bir gerçektir ki Batılı bilim adamları da kabul ediyorlar ki İstanbul'un fethiyle Orta Çağ kapandı. Yeni bir çağ başladı. Onlar da kabul ediyorlar ki Rönesans 14. asırda başlamadı. 13. asırda başlamadı. İstanbul'un fethinden sonra başlayabildi. İslam geldi Batı'nın ortasına. İslam geldi İstanbul'u İstanbul yaptı. Ondan sonra Batı'da Rönesans başarılabildi. İslam'ın o bölgeye gelmesinden sonra o güne kadar İslam'ın bilim adamlarının yapmış olduğu bilimsel faaliyetleri Batı tercüme etmeye başladı. Müslümanların İstanbul'a kadar gelmesi sayesinde onların göbeğine kadar gelince işte o zaman Müslümanlarla tanışıp onların ellerindeki kitapları tercüme etmeye başladılar. İşte ancak o zaman 15. yüzyılların sonunda 16. yüzyıllarda ancak o zaman başarabildiler Rönesans'ı. Madem marifet kendilerindeydi neden 14. yüzyılda başaramadılar? 13. yüzyılda başaramadılar? 10. yüzyılda neden başaramadılar? Müslümanlar gökleri incelerken Müslümanlar her alanda tıpta da fizikte de kimyada da astronomide de bir sürü faaliyetler yaparlarken onlar hala kadının ruhu var mıdır yok mudur diye tartışıyorlardı. Bilim adamlarını idam ediyordu Engizisyon mahkemeleri. Hatta bu adamların kanı toprağa değmesin diye ateşte yakıyorlardı. Rönesans'ı nasıl başardılar? Fatih belki İstanbul'u fethetmeseydi belki Rönesans daha çok sonraları başarılabilecekti. Fakat heyhat, ne kadar acı bir gerçektir ki bizim tarihimiz kadar şanlı bir tarihe sahip olsun da bir millet, bir milletin evlatları ve sonra o kadar kendi tarihlerine düşman olsunlar, Batı'nın tarihine bu kadar hayran olsunlar, yazıklar olsun, yazıklar olsun böyle tarihçilere, yazıklar olsun kendi nesillerin, kendi atalarına, kendi ecdadına, hem de bu kadar hizmet yapmış olan ecdadına. böyle bir medeniyet meydana getirmiş olan ecdadına, bu kadar düşman olanlara yazıklar olsun. Kendi kurdukları düzenleri başarılı gösterebilmek için milletin, neslin kendi kurdukları düzeni sevebilmesini sağlamak için Osmanlı'nın aleyhinde konuşanlara, Osmanlı'nın başarılarını bile batıya bağlayanlara yazıklar olsun. Batılı tarihçiler Osmanlı'yı inceledikleri zaman hayran olurlar da, bizimkiler hala onun aleyhinde konuşmak için fırsat ararlar. Elbette ki Osmanlı'nın tarihinde de, ondan evvel Arap İslam devletlerinin tarihinde de İslam'a uygun olmayan bir takım şeyler var. Mesela padişahlık İslam'a uygun değil. Babadan oğula geçmesi İslam'da yok. İslam'da ehlül hal vel ak denilen ilim ehli insanların seçimiyle imam tayin edilebilir. Babadan oğula geçecek bir şey değil bu. Miras değildir ki babadan oğula geçsin. Evet, buna benzer şeyler İslam'ın tarihi değilse de Müslümanların tarihinde vardır. Fakat biz bu ikisinin arasını ayırt etmeyi öğrenmeliyiz. Batının tarihini de incelerken aynı mantık içerisinde inceleyeceğiz. Mesela demin de ifade ettiğim gibi Rönesans hakikatte Hristiyanlığın tarihi değildir. Tam tersine Hristiyanlığa rağmen Hristiyanlıkla kiliseyle mücadele edile edile başarılabilmiş olan bir şeydir. O halde tarih incelenirken böyle bir mantıkla incelenmeli. Belki Batı'nın tarihi de İslam'ın tarihi de yeniden yazılmalı. Belki adına İslam tarihi denilen şeylerin birçoğu Müslümanların tarihi. Belki Batı'nın tarihi denilen şeylerin birçoğu Hristiyanların tarihi. Belki Hristiyanların da değil, dinsizlerin tarihi. Mesela Rönesans'ı da esas itibariyle Hristiyanlar değil, hakikatte dinsizler başardılar. Kiliseyle mücadele edenler başardılar. Kilisenin baskısından kurtuldukları zaman başarabildiler. Kiliseyle kavga ede ede başardılar. Demek ki hakikatte o tarih de Hristiyanlığın ve Hristiyanların tarihi değil. İşte biz belki tarihimizden bir takım yanlışlar var ise onları yeniden ele almalıyız. Onların Müslümanların tarihi olduğunu bilmeliyiz. O halde diyebiliriz ki böyle bir tarih mantığıyla yeniden yazılacak olursa tarih, bu aynı zamanda medeniyetlerin de tarihi olacaktır. Bu bir taraftan İslam medeniyetinin tarihi olacak, diğer taraftan Batı medeniyetinin tarihi olacaktır. Allah Azze ve Celle bu şekilde müminlerin, kafirlerin küfre koşmalarından üzülmemelerini emretmiş idi. Müminler üzülmeyecekler. Müminler onların hilelerinden, tuzaklarından yılmayacaklar. Onlar yollarına devam edecekler. Ey Resulüm, üzülme onların yaptıklarından. Halbuki onlar iman edebilirlerdi çünkü İslam fıtrat diniydi. Fıtratlarına uygun bir şekilde gönderilmişti. Kabul edebilirlerdi. Kabul etmemeleri için bir sebep yoktu. Fakat onlar nefislerine uydular. Allah Azze ve Celle bu şekilde peygamberimize ve müminlere moral verdikten sonra müminlerin içerisinden bazı kimselerin cimriliğinden bahseder. Kafirlerin de cimrileri vardır, müminlerin de. Kur'an onlara hitap eder ve der ki وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَالُونَ بِمَا اَتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌ لَهُمْ. Şöyle zannetmesinler o cimri adamlar, Allah'ın onlara kendi lütfundan vermiş olduğu o nimetlerin kendi marifetleri olduğunu zannetmesinler. Onların kendileri için hayır olduğunu zannetmesinler. O malın ve mülkün onlar için şer olduğunu bilsinler. Zannetmesinler ki biz o malı ve mülkü onlara hayır için vermişiz. Zannetmesinler ki biz o malı ve mülkü onlar yeryüzünde hükümran olsunlar, bir diktatör kesilsinler diye vermişiz. Halbuki bizim onlara bu kadar malı mülkü vermemizin sebebi onlara ahirette hiçbir nasip verilmeyeceğinden dolayı. Onlara ahirette nasip verilmeyecek ve diğer taraftan onlar bu dünyada biraz daha günaha girsinler diye, diğer taraftan sağlamla çürük birbirinden ayrılsın diye, imtihanı kazananlarla kaybedenler ortaya çıksın diye, o cimrilik yapmış olanlar bu verilen nimetlerin Allah'ın lütfundan olduğunu bilsinler. Allah'ın lütfundan onlara vermiş olduğu şeyi kendi marifetleri zannedip de saklamaya çalışmasınlar. Kur'an başka ayetlerde altın ve gümüşü biriktirip de Allah yolunda harcamayan kimseleri tehdit eder. O altın ve gümüş kıyamet gününde o altın ve gümüşle o insanlar dağlanacaklar. Onların yüzleri, onların sırtları dağlanacak. O altın ve gümüş onlara şer olacak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste buyuruyordu ki, Buhari'nin rivayetine göre, Allah'ın lütfundan mal mülk vermiş olduğu bir kimse zekatını vermeyip cimrilik ettiği zaman o mal ve mülk kıyamet gününde büyük bir yılan şekline çevrilir. İki gözü olan bir yılana dönüştürülür ve o yılan gelir o adamı yutar. O adamı avukların içerisine alır ve ezer. Onu boğar ve ben senin hazinenim. İşte ben senin malınım der. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zekatını vermeyen cimrilik eden kimseler için böyle bir cezanın verileceğini ifade ediyordu. O mal büyük bir yılana dönüştürülür ve o mal gelir ve kendisini sokar, kendisini çiğner ağzında ve ben senin bırakamadığın işte o malınım der. Sen malı koyman gereken yere koyamadın, mala tapmaya başladın. Halbuki malı koyman gereken yere koyacaktın. Dünya nimetlerini koyman gereken yere koyacaktın. Dünya nimetlerinle ile dünya hayatını birbirinden ayıracaktın. Dünya nimetlerini basit görecektin. Dünya hayatını önemli görecektin. İşte o öyle görebilseydin, o takdirde sana verilmiş olan nimetleri Allah yolunda harcayacaktın. Dünya nimetlerini basit görecek ve onları Allah yolunda harcayabilecektin. Ama öyle olmayanlar, dünya nimetlerini gözünde büyütenler, o nimetlere sahip oldukları zaman bir Karun kesilirler, bir Firavun kesilirler, bir diktatör kesilirler. Ve işte ondan dolayıdır ki yeryüzünde Firavunlar ve Karunlar hiç eksilmezler. Bunun sebebi dünya nimetlerini koymaları gereken yere koyamamalarıdır. Dünya nimetlerini basit görmeliydiler. Onu hakir göreceklerdi. Ama dünya hayatına önem vereceklerdi. Çünkü dünya hayatının sonunda cennete veya cehenneme gireceklerdi. Dolayısıyla dünya hayatıydı önemli olan, dünya nimetleri değildi. Allah Azze ve Celle burada tehdit ediyor dünya nimetlerine dalmış olanları. Onlar kendilerini hayır zannetmesinler. Bazen kabiliyetsiz bir insana bir sürü mal mülk verilir. Onu cebinden 10 defa çıkaracak adam bir türlü işleri rast gitmez. Ondan çok daha kabiliyetli insanlar onun kadar zengin olamazlar. O bazen kendinden bilir bu marifeti. Ben çalışıyorum da ondan dolayı der. Ben akıllıyım da ondan dolayı der. Karun da böyle söylenmişti, sonra Allah yerin dibine batırdı kendini. Senden daha zeki insanlar var, senin kadar malı mülkü yok. Senden daha sosyal insanlar var, senin kadar malı mülkü yok. Senden daha fazla başarılı insanlar var, daha çalışkan insanlar var. Tilki de hayvanlar içerisinde en zekisidir ama en zayıflarından biridir. Balık hayvanlar içerisinde en aptallarındandır belki ama en semizlerinden, en etlilerinden birisi odur. Demek ki marifet sende değil. Demek Allah Azze ve Celle bu malı ve mülkü imtihan için veriyor. Demek Allah Azze ve Celle istediğine veriyor. İlmi çalışana veren Allah, malı ve mülkü ise istediğine verir. Çünkü Allah katında ilim değerlidir. Malın ve mülkün ise değeri yoktur. Onun için Allah Azze ve Celle zeki olmayanlara da verir. Çünkü dünyanın Allah katında değeri yok. Bir rivayette belirtildiğine göre, eğer dünyanın Allah katında sinek kadar değeri olmuş olsaydı, fasıklara ve kafirlere bir damla su bile vermezdi. Kendisine küfredenlere, kendisine secde etmeyenlere, nefislerine secde edenlere Allah neden rızık versin? Dünyanın Allah katında zerre kadar değeri yok. Hazreti İsa Aleyhisselam'a sormuşlardı. Neden dediler, sen suyun üzerinde yürüyorsun da biz yürüyemiyoruz. Neden, farkımız nedir? Sen ölüleri diriltiyorsun da biz diriltemiyoruz. Sen körlerin gözünü açıyorsun da biz başaramıyoruz. Sen alacalıları iyileştiriyorsun da biz yapamıyoruz. Sen hastalara biiznillah şifa veriyorsun da biz yapamıyoruz. Sen evlerdekini haber verebiliyorsun da biz veremiyoruz. Sen de bizim farkımız nedir? Selam onlara demişti ki, altın ve gümüşün sizin gözünüzde değeri var mıdır? Tabii ki dediler. İşte sebep budur dedi. Sizin gözünüzde değerli olan altın ve gümüş benim yanımda zerre kadar değeri yok. Hazreti Ali radıyallahu anhu da öyle söylemişti. Nehcül Belaga'da der ki, ilmin kapısı olan Ali, Allah Resulü'nün damadı, İlk Müslümanlardan olan Ali, sizin dedi, sizin çok değer verdiğiniz şu dünyanız var ya, benim gözümde keçinin pisliği kadar değerli değil. Sizin çok değer verdiğiniz bu dünya var ya, şu mal ve mülk var ya, şu makam sevdası var ya, benim gözümde zerre kadar değeri yok. Allah Azze ve Celle böyle olanları kendi evliyasından kabul ediyordu. Allah'ın dostlarından olabilmek evvela dünya nimetlerini, dünya şehvetlerini basit görmekle mümkündür. Dünya şehvetlerine dalmış olanların evliyaullah'tan olması mümkün değil. Sabahleyin kalktığında dünya meşgalesinden başka bir şey düşünmeyenin kafası daima meşgul olacak. Hiçbir zamanda huzur bulamayacak ve diğer taraftan da ne yaparsa yapsın, istediği kadar namaz kılsın, istediği kadar nafile oruçlar tutsun, pazartesi perşembeyi hiçbir zaman kaçırmasın isterse, her gece kalksın teheccüd kılsın isterse, vallahi hiçbir zaman evliya Allah'tan sayılamaz. Allah'ın hiçbir velisi kalbinde dünyaya yer vermemiştir. Hiçbir veli kalbini dünya ile meşgul etmemiştir. Muhabbetullah hep kökünden gelir. İçi su dolu olan testi demek yani. İçi su dolu olan testinin içine su koyabilir misiniz? Nasıl ki doludur, içine başka bir şey konulmaz. Aynen öyle muhabbetullahla dolu olan bir kalbin içerisine başka bir sevgi girmez. O yüzden Kur'an ve ila rabbike fergab buyurur. Rabbine rağbet edeceksin. Ama yalnızca Rabbine rağbet edeceksin. Rağbet ettiklerin içerisinden biri de Rabbin olmayacak yani. Başka hiçbir şeye rağbet etmeyeceksin. Bir defasında rüyamda bana bu ayeti sormuşlardı. Fe izâ feragte fensab ve ila rabbike fergab nedir dediler. Kendime göre bir şeyler anlatmaya çalıştım. Sonra uyandığımda kalkıp birden tefsirlere bakayım demiştim. Ve ile Rabbike fergabla diyor ki Allah Azze ve Celle bir tefsire göre, kendini Rabbine adan, ondan başka bir şeye rağbet etmeyeceksin. Hiçbir şeye rağbet etmeyeceksin. kalbinde Allah'tan başka bir şey olmayacak. Ve ile Rabbike fergab buyurulmuş. Fergab ile Rabbik denilmesi gerektiği halde emre takdim edilmiş ile Rabbik kelimesi. Bu şekilde denmek isteniyordu ki ihtisas ifade eder bu Arapçada. Yani sadece ve sadece Allah'a rağbet edeceksin. Bütün rağbetin Allah'a has kılacaksın. Allah'tan başka bir şeye rağbetin olmayacak. Yani kendini Allah'a adayacaksın. Ve ila rabbike fergab. Meseleye bu şekilde bakan adamın cimrilik yapması mümkün değil. Dünyayı koyması gereken yere koymaması mümkün değil. Bu şekilde bakan kimseler medeniyet kurabilirler. Onların kurdukları medeniyet zulüm medeniyeti olmaz. Onların kurdukları medeniyet emperyalist olmaz. Onların kurdukları medeniyet insanları sömürmek için kurulmamıştır. Böyle bir eğitimden geçmemiş olanlar, onların eline güç ve kuvvet geçecek olursa, yeryüzünde bir diktatör olurlar. Yeryüzünde emperyalistlik yaparlar. Güç ve kuvvet ellerinde olduğu için her tarafa azgın bir kelp gibi saldırırlar. Yeryüzünü kan gölüne çevirirler. Onların bütün hedefleri kendi şehvetlerini daha tatmin edebilmektir. Dünya nimetlerini koymaları gereken yere koyamamışlardır. سَيُتَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Onların o cimrilik ettikleri, o sakladıkları o mal ve mülkler var ya, kıyamet gününde onların boyunlarına dolanacak. Bir yılan gibi onların boyunlarına dolanacak o malları ve mülkleri. وَلِلَّهِ مِرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Allah'ındır halbuki bütün göklerin ve yerin mirası. Ne kadar şey varsa hepsi Allah'ın. Hepsini bırakıp gideceksiniz bir gün. Her şeyi bırakıp gideceksiniz. Dünyaya geldiğiniz gibi çırılçıplak gideceksiniz bu dünyadan. Hiçbir şeyiniz yoktu dünyaya geldiğinizde. Bir siper miydiniz babanızın sülbünde? Annenizin belinde, annenizin vücudunda bir yumurtadan ibarettiniz. Hiçbir şeyiniz yoktu, Allah size verdi. Sizin de Allah yolunda harcamanız gerekmiyor mu? Bu şekilde eğitim görmüş olanlar, Allah Resulü'nün terbiyesinden geçenler veriyorlardı. Abdurrahman bin Avf gibi mesela, bir defasında onun büyük bir kervanı vardı. Kervanıyla Medine'ye gelmişti. Medine gümbür gümbür sallanıyordu. 700 develik bir kervan, üzeri yüklü dolu, yükle dolu olan bir kervan. Kıymetli mi kıymetli bir kervan geliyordu Medine'ye ve o sırada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem haber veriyorlardı. Kervan geldi ya Resulallah. Abdurrahman'ın kervanı geldi ya Resulallah. Efendimiz buyurdu ki Abdurrahman'ı cennete emekleyerek girerken gördüm. Abdurrahman'a haber ettiler bunu. Resulullah senin hakkında böyle söyledi. Cennete girecekmişsin ama emekleyerek girecekmişsin. Geldi Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh. Ya Resulallah dedi, benim hakkımda böyle mi söyledin? Evet. Benim hakkımda böyle buyurmuşsun ya Resulallah. Ben cennete emekleyerek girmek istemiyorum ya Resulallah. Ben cennete dimdik girmek istiyorum. Bütün kervanı senin davan uğrunda Rabbimin rızası için bağışladım ya Resulallah. Bütün kervanım Allah yolunda infaktır ya Resulallah. 700 deve ve yükleriyle birlikte tamamı ya Resulallah. Ben cennete dimdik girmek istiyorum. Allah'ın terbiyesinden geçenler, Kur'an'ı terbiyeyle terbiye edilenler böyle olmayacak şeyleri başarıyorlardı. 700 deve yükleriyle beraber kim bağışlayabilir? Bu kadar büyük bir bağışı kim yapabilir? Bunun gibi onlarca kervanı yoktu ki. Fakat o Allah'a güveniyordu. Allah onun rızkını verecekti. O Mekke'den Medine hicret ettiği zaman da doğru düzgün bir şey yoktu zaten. Ama Allah Azze ve Celle ona verdikçe vermişti. Rızkı açıktı. Tuttuğu altın oluyordu adeta. O da Allah yolunda harcıyordu. kendinden bilmiyordu. Cimrilik de yapmıyordu. Bunun bir imtihan vesilesi olduğunu biliyordu. Allah Azze ve Celle böyle bir nesil meydana getirdi. Bu nesil İslam medeniyetini meydana getirdi. وَلِلَّهِ مِرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ Halbuki göklerin ve yerin mirası tamamen Allah'a aittir. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَب۪يرٌ Allah Azze ve Celle sizin yaptıklarınızdan haberdardır. Ne yapıyorsanız Allah Azze ve Celle bilmektedir. لَقَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ فَق۪يرٌ وَنَحْنُ اَغْنِيَا Allah şöyle söyleyen kimselerin sözünü işitti. Allah fakirdir, bizse zenginiz diyenlerin sözünü Allah işitmiştir. Kim böyle söyledi? Kur'an burada isimlerini vermiyor. Kimdir bu alçaklar? Kur'an burada isimlerini vermiyor. Onlar demek böyle söylediler. Allah fakirdir, bizse zenginiz dediler. Bunlar Yahudiler idi. Yahudiler hakkında gelmişti ayet. Allah Azze ve Celle Bakara suresinde مَنْ زَلَّذِي يُقْرِدُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُدَعِفَهُ لَهُ اَدْعَافًا كَس۪يرًا buyurmuştu. Kimdir o kimse ki Allah'a karz-ı hasen vermiş? Kimdir o kimse Allah'a güzel bir şekilde borç vermiş? Ve Allah Azze ve Celle de ona verecek kat kat. Allah Azze ve Celle sizden mallarınızı istiyor. Sizden borç olarak istiyor. Veren de kendisidir. Mal mülk onundur ama sizden borç olarak istiyor. Kendi gönlünüzle iradenizle vermenizi istiyor. Kıyamet gününde size edafen kesire olarak verecek. Çok çok verecek, misli misli verecek. Sizden Allah bu şekilde borç istiyor. Bu ayet geldiği zaman Yahudilerden bazıları alay etmişlerdi. Allah dediler bizden borç istiyor. Demek ki Allah bizden daha fakir dediler. Demek Allah servetini kaybetmiş dediler. Demek Allah bize faizi haram kılan Allah. Demek ki bizden borç istiyor, sonra bize misli misli verecekmiş. Yani faiziyle ödeyecekmiş dediler, alay ettiler. Allah Azze ve Celle onlarla ilgili bu ayetini indirdi. Böyle söyleyenler Allah işitti. Bu büyük bir tehdittir. Onlara bunun hesabı sorulacak demek. Allah fakirsiz zenginsiniz öyle mi? Peki bunu yazacağız, göreceksiniz. Allah sizin sözünüzü işitti. Bir rivayete göre Hazreti Ebu Bekir Sıddık bir defasında Finhas ya da Fenhas adındaki Yahudi aliminin içinde bulunduğu topluluğun yanına gelmişti. Ona dedi ki ey Finhas, Allah'tan kork ve Müslüman ol. Sen de çok iyi biliyorsun ki Allah'ın Resulüdür Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sizin kitabınızda da onun sıfatlarını yazıyor. Siz onun sıfatlarını kendi kitabınızda buluyorsunuz. Neden inkar ediyorsunuz? اَلَّذ۪ينَ اَتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ اَبْنَاهُمْ O kitap verdiklerimiz var ya, ehli kitap denilen Yahudi ve Hristiyanlar var ya, onlar o Muhammed'i kendi oğullarını tanır gibi tanırlar. Kur'an böyle haber veriyor. يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ اَبْنَاهُمْ Onu kendi oğullarını tanır gibi tanırlar ama yine inkar etmeye devam ederler. Çünkü onun getirmiş olduğu din onların işine gelmiyor. Onlar onu tanırlar. Sıddık öyle söyledi Finhas'a. Dedi ki Allah'tan kork ve Müslüman ol. Sen de biliyorsun ki sizin kitabınızda da haber veriyor. Allah Resulü'nün geleceği, son ahir zaman peygamberinin geleceği, sizin kitabınızda da söyleniyor. Onun sıfatlarını buluyorsunuz onda. Neden inkar ediyorsunuz? Onlar bir peygamber bekliyorlardı zaten. Mekke'nin müşriklerine karşı da, Medine'deki müşriklere karşı da övünüyorlardı. Biz ehli kitabız diyorlardı. Bize peygamber gelmiş. Siz müşriksiniz, putlara tapıyorsunuz, peygamberlik nedir bilmiyorsunuz, ahiret nedir bilmiyorsunuz, Allah'a şirk koşuyorsunuz diyorlardı. Ve ahir zaman peygamberi gelecek ve o geldiği zaman onunla beraber olacağız ve sizin kökünüzü kurutacağız diyorlardı. O peygamber geldi işte. O peygamber gelince reddettiler. Halbuki Kur'an onlara der ki وَلَا تَكُونَ وَلَا كَافِرٍ بِي Kafirlerin ilki siz olmayasınız ha. Siz peygamber bekliyordunuz. Şimdi kafirlerin ilki siz olmayın. Müşrikler bile iman ediyorlar. Putperestler bile onun mucizelerini görünce iman ediyorlar. Siz halbuki peygamber bekliyordunuz. Sakın ha sakın kafirlerin ilkisiz olmayasınız. Kur'an onlara böyle seslenir. Ebu Bekir Sıddık da onlara böyle söyledi. Gelin dedi Müslüman olun, Allah'tan korkun. Finhas dedi ki ona, ya Ebu Bekir bizim Allah'a ihtiyacımız yoktur dedi. Hem dedi biz Allah'tan daha zenginiz. Bak dedi görmüyor musun ki Allah bizden borç istiyor. Allah bize yalvarıyor. Bana borç verin diyor. Benim dinime yardım edin diyor. Bana yardım edin diyor. Bakın Allah bize yalvarıyor. Biz Allah'a yalvarmıyoruz dediler dedi. Biz onun kadar, onun bize yalvardığı kadar biz Allah'a yalvarmıyoruz dedi. Biz Allah'tan daha zenginiz dedi. Hem dedi bak Allah faizi haram kılıyor ama sonra bize diyor ki siz bana verin ben de size kat kat vereceğim. Mesela Bakara suresinde مَسَلُوا الَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ كَمَسَلِ حَبَّ اَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ ف۪ي كُلِّ سُنْبِلَةٍ مِئَةُ حَبَّ Allah yolunda mallarını harcayanların misali neye benzer? Bir taneye benzer. O taneyi tohum, o tohumu attılar yere. Ondan 7 tane başak çıktı. Her başakta 100 tane var. Toplam 700 yapar. Allah yolunda mallarını harcayanların misali buna benzer. Siz bir verirsin, Allah size 700 verir. Vallahu yudaifu limen yeşe. Allah istediği kimseye daha da kat kat verir. Bazı rivayetlerde 700 bin kata kadar çıkar. Vallahu vasi'un alim. Pinhas diyordu ki bak Allah bizden borç istiyor ve böyle kat kat vereceğini söylüyor. O böyle söyleyince yumuşak Ebu Bekir çıldırdı ve bir tokat çekti. Ömer yapsaydı anlardım da. Ebu Zer yapsaydı anlardım da. Ebu Bekir yaptı böyle bir şeyi. Dayanamadı ey Allah'ın düşmanı dedi. Bir tokat çekti Yahudi'ye, Yahudilerin içerisinde. Sen dedi ne biçim konuşuyorsun? Allah fakir ben zenginim. Ne biçim konuşuyorsun? Vallahi dedi. Eğer aramızda anlaşma olmasaydı senin boynunu vururdum. Sen Yahudi bile değilsin. Sen bir ateistsin. Aramızda anlaşma olmasa senin boynunu vururdum. Finhas gitti Resulullah'a şikayette bulundu. Senin arkadaşın bana böyle yaptı dedi. Resulullah Ebu Bekir'i çağırdı. Neden dedi. Resulullah'ın bu sorusuna Ebu Bekir cevap verdi. Böyle böyle söyledi ya Resulallah. Ben de böyle yaptım ya Resulallah. İnkar etti Finhas. Ben böyle söylemedim dedi. Ben zenginim Allah fakir demedim dedi. Kur'an bunun üzerine Ebu Bekir'i doğrulamak için bu ayet geldi. Allah Azze ve Celle Ebu Bekir'in doğru söylediğini söyledi. Onların böyle söylediğini Allah işitmiştir. Allah fakir biz zenginiz diyenlerin sözünü Allah işitmiştir dedi. Bu şekilde Ebu Bekir'in doğruluğunu Allah tasdik etti. Finhas'ın yalancılığı ortaya çıktı. Bu Yahudiler daima böyleydiler. Bunlar bir defasında peygamberimize gelip şunu sormuşlardı hatırlayın. İhlas suresinin geliş sebebi nedir biliyor musunuz? Kul huvallahu ehad diye neden söyledi Allah? Allah samettir dedi neden söyledi? Lem yelid dedi ve lem yulet dedi neden söyledi? وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا اَحَدٍ dedi. Neden dedi biliyor musunuz? Yahudilerden, ehli kitaptan bazıları geldiler de Allah Resulüne dediler ki, ya Muhammed senin Rabbin nedendir? Senin Rabbin demirden mi, tunçtan mı, bakırdan mı? Senin Rabbin hangi madendendir? Senin Rabbinin pazuları nasıl? Senin Rabbinin nesebi nedir? Senin Rabbinin babası kimdir? Bunlar ehli kitaptılar güya. Bunlar güya Tevrat'a inanmışlardı. Bunlar güya Allah'a inanmışlardı. Halbuki Allah'ın pazusu olur mu? Allah demirden, tunçtan, bakırdan olur mu? Bu onların Allah anlayışını gösteriyordu. Kulakları çınlasın. Amentü'den müttefik izleyen dinler arası diyalog taraftarlarının kulakları çınlasın. Amentü'den müttefiksiniz öyle mi? Bizim amentümüze göre Allah'ın oğlu kızı yok. Hristiyanların amentüsüne göre Allah'ın oğlu var. Yahudilerin amentüsünde işte böyle. Onların inandığı Allah işte böyle bir Allah. Onların inandığı Allah fakir, kendileri zengin. Onların inandığı Allah'ın oğlu var, Uzeyr. Onların Allah'ı işte böyle. Siz şimdi nasıl oluyor da amentüde müttefikiz ehli kitapla diyebiliyorsunuz? Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Bizim amentümüzün ne olduğu belli. Hristiyanın amentüsü ise İsa'nın Tanrı olmasıyla başlar. İsa'nın Tanrılığının Tanrı olduğu iddiasıyla başlar. Yazıklar olsun size. Nasıl oluyor da amentüden müttefikiz diyebiliyorsunuz? Dinler arası diyaloğun başarılı olabilmesi için neden hakikatleri saklıyorsunuz? Allah Azze ve Celle bu şekilde Ebu Bekir'i tasdik ediyordu. Hiçbir zaman yalan söylemeyen Ebu Bekir'in doğru söylediğini zaten Resulullah biliyordu ama bu şekilde Allah Azze ve Celle olaya müdahale ediyor ve ben olayın gerçek şahidiyim diyordu. Eğer Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir doğru söylüyordur demiş olsaydı o takdirde taraf tutuyorsun diyeceklerdi Yahudiler. O yüzden Kur'an nazil oldu bu meseleyle ilgili ve Allah Azze ve Celle olayı kendi üzerine aldı. Senektubu ma kalu ve katlehumul enbiya bi gayri hak. Onların bu laflarını yazacağız. Onların laflarını yazacağız. Ve hem de o peygamberleri de haksız yere öldürüyorlardı, onları da yazacağız. Allah Azze ve Celle bu şekilde şunu söylemek istiyordu. Yazacağız ifadesiyle denmek isteniyordu ki henüz yazmadık. Ama yazacağız böyle devam ederlerse. Rahmet ilahiye bakınız. Böyle söylemiş olan kimselerin, böyle bir cinayet işlemiş olan kimselerin hem Allah'a iftira atmışlar, hem peygamberleri katletmişler. Böyle söylemiş olanların bu sözlerini yazacağız. Eğer tövbe etmezlerse yazacağız. Onlara mühlet tanımış oluyordu Allah Azze ve Celle bu şekilde. Mühlet tanınıyordu. Nasıl ki Allah şeytana da mühlet tanımıştı. Şeytana Adem'e secde et dediği zaman secde etmemişti şeytan. O zaman Allah Azze ve Celle ona fehbit minha demişti. Cennetten in. Bu kesin bir tard etme değildi. Eğer o anda Allah'ın gazaba geldiğini, öfkelendiğini görse, gördüğünde hemen tövbe edecek olmuş olsaydı demek tövbesi kabul olacakmış. Fehbit minha denildi. Ama sonra ısrar ettim. Ya Rabbi dedi bana müsaade et. Ben Adem oğlunu kandıracağım. Adem'i ve neslini kandıracağım. Onları kandırmak için sollarından, sağlarından, önlerinden, arkalarından geleceğim. Bir şekilde kandıramazsam başka bir şekilde geleceğim. İtiraz edince, bu şekilde konuşunca, günahında ısrar edince, o zaman ikinci emir geldi. Fahruç minhe, defol oradan. Demek daha evvel tövbe etmiş olsaydı kabul edilecek, affedilecekmiş. Allah Azze ve Celle şeytana bile yargısız infaz yapmadı. Onun ne için secde etmediğini, onun kalbindekini çok iyi bildiği halde, o daha yaratılmadan bile bildiği halde, Allah yargısız infaz yapmadı. Hem de hemen ceza da vermedi, mühlet tanıdı. Tevbe etmesi için mühlet tanımıştı Allah. Fakat o bu mühleti kullanmayıp da ısrar edince, fahruç minhe talimatı geldi. Defol cennetten, artık iş bitmişti. Bu şekilde Allah Azze ve Celle mühlet tanır. Fakat tövbe edilmediği zaman artık ondan sonra o şekilde yazılır ve kalp mühürlenir. Nasıl ki Buruç suresinde de benzeri bir rahmet ilahi görülür. Allah Azze ve Celle Buruç suresinde buyurur ki o müminleri hendeklere doldurdular. Ateşler yaktılar hendeklerde. Onları ateşlere doldurdu alçaklar. Ve onları orada seyrettiler. Müminler ateşlerde yangında, ateşin içinde feryat figan ederken, o alçaklar o kadar alçalmışlardı ki, insanlıktan çıkmışlardı ve onlar onları seyrediyorlardı. Bugün Amerikan askerlerinin Irak'ta yapmış olduğu alçaklıkları seyretmeleri ve poz vermeleri gibi. اِنَّ الَّذ۪ينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِن۪ينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ O müminleri böyle, mümin erkekleri ve mümine kadınları bu şekilde fitneye düçar edenler, onları ateşlere dolduranlar, onların imanından dönmelerini isteyenler ve sonra da tövbe etmeyenler, onlara azab-ı elim var. ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ Tövbe etmediler. Demek tövbe etseler Allah yine tövbelerini kabul edecek. Hasan Basri Hazretleri der ki, rahmete bakın, rahmete. Allah'ın o mümin kullarını ateşlere doldurmuşlar. Yine de Allah diyor ki, ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا Sonra da tövbe etmediler. Demek tövbe etseler de kabul edecekmiş. Rahmete bakın. Aynı şekilde de burada da buyuruyor ki Allah Azze ve Celle onların sözlerini yazacağız. Senektubu mekalu onların dediklerini yazacağız. Yani kunne mekalu demiyor Allah. Onlar bu lafı der demez hemen yazdık demiyor. Yazacağız diyor. Mühlet tanıyor yani onlara. Ancak bu kadar olabilir rahmet. Allah Azze ve Celle'ye böyle bir iftirada bulunulsun da Allah Azze ve Celle yine de desin ki yazacağız, yazacağız bu sözünüzü. Yani tövbeye davet ediyor. Yazacağız ifadesi sizin amel defterlerinize yazacağız demek olur. Onların amel defterlerine yazıldı. Çünkü tövbe etmediler. O günden bugüne kadar da tövbe etmediler. Allah'a attıkları iftiralarda aynen devam ediyorlar. Şimdiki Tevrat'a baksanız hala aynı iftiraları göreceksiniz. Onların inandığı Musa Aleyhisselam, kendi ümmetine hırsızlığı emretmiş olan bir peygamber, onların inandığı Allah Azze ve Celle, onlara hırsızlığı emreden bir Allah. Tevrat'a bakın, onlarca yerinde Allah'a ve peygamberlerine iftira göreceksiniz. Onların inandığı Lut aleyhisselam kızlarıyla zina eden bir peygamber. Onların inandığı Harun put yapmış olan bir peygamber. Onların inandığı İbrahim aleyhisselam karısını satmış olan bir peygamber. Onların inandığı falan peygamber filan peygamber böyle. Tevrat hala iftiralarla dolu. Hiç tövbe etmediler ve vazgeçmediler. O günde öyleydiler, bugün de böyledirler. Ayetleri, ehli kitapla ilgili ayetleri tarihselci bir mantıkla ele alalım diyenlerin kulakları çınlasın ve yazıklar olsun. Ehli kitapla ilgili ayetleri o günküler hakkında olarak anlayanlar, Allah Azze ve Celle yüzlerce ayetinde Hristiyanların ve Yahudilerin ne olduğunu anlatır. O ayetlerin hepsini bir çırpıda saf dışı edenler, bu ayetler o günküler hakkındadır diyenler, dinler arası diyalog yapabilmek için o ayetleri bugünküler hakkında görmemeleri gerekiyor tabii ki. Böyle söyleyenler, ayetlerin yüzlerce binlerce ayeti saf dışı edenler. Ayetleri tarihselci bakanlar, yazıklar olsun. Bu mantıkla bakacak olursanız o takdirde müşrikler hakkındaki ayetler de o günküler hakkındadır diyelim. Münafıklar hakkındaki ayetler de o günküler hakkındadır diyelim. Ateistler hakkında, Dehriyun hakkındaki ayetler de o günküler hakkındadır diyelim. O zaman bütün Kur'an'ı bırakalım olsun bitsin. Dinler arası diyalogda başarılı olabilmek için ne biçim konuşuyorsunuz farkında mısınız? Kur'an'ın bütün hemen hemen tamamını nesh ediyorsunuz. Saf dışı ediyorsunuz. Allah Azze ve Celle onların hiçbir zaman değişmediğini bize Kur'an'la da bildirdiği halde nasıl böyle düşünebilirsiniz? Hazreti Musa zamanında bunlar böyle değil miydi? Tevrat bile Yahudilerin ne olduğuna şahittir. Hazreti Musa'ya ne kadar karşı geldiklerine, ne kadar putperestlik yaptıklarına, ne kadar peygamber öldürdüklerine Tevrat bile şahittir. Musa Aleyhisselam'dan itibaren peygamberimize varana kadar hiç değiştiler mi? 17 asır aşağı yukarı, 17-18 asır geçti aradan Efendimiz'e kadar. Musa ile Efendimiz arasında yani hiç değiştiler mi ki? Hazreti İsa'yı da öldürmek istemediler mi? Peygamberimizi de öldürmek istemediler mi? Peki sonra, peygamberimizden sonra 14 asırdır bugüne kadar hiç değiştiler mi? Bugün değiştiler mi? Tevrat mı değişti? Yahudiler mi değişti? İncil mi değişti? Hristiyanlar mı değişti? Ne değişti söyler misiniz? Neden tarihselci olarak alacakmışsınız ki? Tarihselci olarak da almıyorsunuz. Tarih de bunların ne mal olduğuna şahittir. Siz tarihselci bile değilsiniz aslında. Siz hakikatte onlara yaklaşıyorsunuz. Siz Büyük Orta Doğu Projesi'nin gereğini yapıyorsunuz. Bilerek veya bilmeyerek. Bilerek yaptığınıza inanmak istemiyorum. Sizi kardeşlerim olarak görüyorum. Aklınızın başınıza gelmesini istiyorum. Senektubu mekalu dedikleri yazılıyor, yazacağız. Onlara kıyamet gününde de Allah'ın teybinden verilecek. Ağızları susacak, elleri ayakları konuşacak. Allah'ın teyipleri konuşacak. Uzaydaki teyipler konuşacak. Her şeyi görüyor ve yazıyor, onlar konuşacak. Kameralara alınıyor, onlar gösterilecek. İnkar edemeyecekler o gün. Senektubu mekalu. Diğer taraftan onların sözlerinin yazılması Kur'an'a yazılması demek de olabilir. Onların sözlerini Kur'an'a yazacağız. İnsanların, herkesin bilmesini sağlayacağız. Onların bu rezilliğini bütün dünyaya ilan edeceğiz. Bu şekilde onların ne olduğunu bütün Müslümanlar öğrensinler isteyeceğiz. Kıyamet gününe kadar bunlara dikkat etsinler isteyeceğiz. Ve aynı zamanda onların sözlerini yazacağız demek, yani bunun bir hesabı var demek. Nasıl ki mesela bir adam bir kötülük yaptığı zaman size bunu yazdım dersiniz. Yazdım bu yaptığını, bu söylediğini yazdım bir yere. Dersiniz ya hani, işte aynen öyle. Senektubu mekalu, onların dediklerini yazacağız. Yani onlara bunun hesabını çok şiddetli soracağız demek. وَقَتْلَهُمُ الْاَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ Sadece onların bu sözünü değil. Peki kimdir bunlar acaba? Başkaları mı yoksa? Hayır. وَقَتْلَهُمُ الْاَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ Ayetiyle anlaşılıyor ki bunlar Yahudilerdir. Çünkü Yahudiler peygamber öldürüyorlardı. Peygamberler haksız yere öldürmelerini de yazacağız. peygamberler haksız yere öldürdüklerini yazan o karnelerin üzerine işte bu sözü evvela yazacağız. Çünkü bu söz peygamber öldürmekten de büyük cinayet. Allah fakirdir, biz zenginiz demek. Allah cimridir, biz ondan cömertiz demek. Ne demek? Peygamber öldürmekten de büyük cinayet. O yüzden önce o söyleniyor. Senektubu mekalu, dediklerini yazacağız. Peki kimlerdir bunlar? Anlaşılsın diye ve katlehumul enbiye bi gayri hak. Peygamberler haksız yere öldürmelerini de yazacağız. O yazdığımız yerin üzerine bunu yazacağız. Allah'a da böyle iftira atmışlardı bu Yahudiler. Karnelerinin başında bu yazılacak. Amel defterlerinin başına bu söz yazılacak. Bu söz zaten kıyamet gününde ortaya çıktığı zaman artık hesaba gerek var mıdır? Nasıl ki bazı müminler hesapsız cennete girecekler. Kimi hesaben yesira ile, kolay hesap ile şöyle bir bakılacak, yani hızlı bir şekilde tabiri caizse laf olsun diye şöyle bir bakılacak, hesaben yesira. Kimi böyle, kimi de hiç hesaba çekilmeden direkt cennete gidecek. Nasıl ki ümmetin 70 bin kişisi, bir rivayette 70 bin, bir rivayette 70 bin kere 70 bin. Her bir kişinin yanında bir 70 bin kişi daha. 70 bin kere 70 bin kişi hesapsız ve sorgusuz cennete girecek bu ümmetin içinden. Onlar hesapsız cennete girdikleri gibi böyle konuşanlar da hesapsız cehenneme girecek. Senektubu ma kalu. Çünkü böyle. Çünkü karnelerinin başına bu yazılmış. Zaten bu görüldüğü zaman alın bunu cehenneme denilecek. Hesaba gerek yok artık, hesap bitmiştir. Ve işte kimlerdir acaba bunlar, böyle söyleyenler? Ve katlehumul enbiya bi gayri hak ayetiyle anlaşılıyor ki bunlar Yahudilerdir. Rivayetlerle de anlaşılıyor zaten bu sözü söyleyenler Yahudiler idi. Ve rivayetlerle biliyoruz ki Yahudiler çok peygamber öldürdüler. Bazı rivayetlerde günde 300 peygamber öldürdükleri bildirilmektedir. Eski peygamberler, küçük peygamberler, her köye bir peygamber gönderilirdi. Onlar işlerine gelmeyen peygamberleri öldürürlerdi. Hakikaten hiçbir peygamber onların işine gelmezdi zaten. Peygamber olarak kabul ettikleri kimseleri bile sonra öldürdüler. Hazreti Zekeriya gibi, Yahya gibi. Koyun gibi kestiler. Alçaklar hiçbir zaman peygamberlere ittiba etmek istemediler. Şimdi İsrail devletini dine dayanan bir devlet gibi göstermek istiyorlar ama hiçbir zaman din devleti olmadılar. Ne tarihte ne de şimdi. Hiçbir zaman kendi şeriatlerini de tatbik etmediler ve etmiyorlar. Onlar neden peygamber öldürüyorlardı? Kur'an bize haber veriyor. Hangi peygamber onların nefislerinin hoşuna gitmeyen bir şey getirseydi onları öldürürlerdi. Nefislerinin hoşuna gitmeyen şeyleri söyleyenleri öldürürlerdi. Demek ki bunların peygamber öldürmesinin sebebi bu. Şimdi de onların hoşuna gitmeyen şeyi söyleyen İslam davetçilerini değişik şekillerde öldürüyorlar. Dünyanın her tarafında fitne fesat çıkartıyorlar. Senektubu ma kalu ve katlehumul enbiya bi gayri hakkin ve nekulu zuku azabel hariq. Onların bu sözlerini yazacağız ve sonra onların peygamberleri öldürdüklerini de yazacağız. Ve sonra onlara diyeceğiz ki azab-ı hariqı, yani yangın azabını tadın bakalım denilecek onlara. Yangın azabını, azap zaten kötüdür, bir de yangın kelimesiyle şiddetlendiriliyor. Yangın azabını tadın. Siz yeryüzünde daima yangın çıkarmaya çalıştınız ey Yahudiler. Yeryüzünde daima fitne ateşleri yaktınız. Dünyanın her tarafında fitne çıkardınız. Her tarafta harpler tutuşturdunuz. Bugün yaptığınız gibi. Bugün yaptığınız gibi dünyanın neresinde bir fitne oluyorsa, İsrail'in ve İsrail'le beraber çalışan ve İsrail'in stratejik müttefiki olan Amerika'nın parmağını bulabilirsiniz. Hangi fitneye bakarsanız bakın, gerek Türkiye'nin karıştırılması gibi hadiseler, gerek Büyük Orta Doğu projesi gibi büyük projeler, hangisine bakarsanız bakın, onların hepsinde Yahudi parmağını göreceksiniz. Kur'an diyor ki, onlar her ne zaman dünyanın bir yerinde bir fitne ateşi tutuşturacak olsaydılar, ormanı yakacak olsaydılar, kibrit çaksaydılar, Allah söndürürdü. Etfa'ihallah. Allah onların yaktığı ateşi söndürmeseydi, daima yeryüzünde kan gövdeyi götürecekti. Şimdi onlara deniyor ki işte ve zûku azâbel harîk. Siz ateş yakardınız ya hani, insanları düşürürdünüz ya birbirine hani, aileler yıkardınız ya hani, kadınları çırılçıplak gezdirirdiniz, gençlerin kalbine ateş düşürürdünüz ya, yakardınız ya hani gençlerin kalplerini. Şimdi tadın bakalım azab-ı harikı, tadın bakalım o yangın azabını. Demek ceza amelin cinsinden, yaptıklarınıza karşılık tadın yangın azabını. Ama bu zulüm müdür demeyin ha. Bunu öyle görmeyesiniz. Azab-ı harik çok şiddetli değil mi demeyin. Zelike bime kaddemet eydikum. Bu sizin kendi ellerinizin kazandığı günah sebebiyle. Allah zalim değil yani. Sizin yaptıklarınızın karşılığı budur. Siz böyle yaptınız. Allah Azze ve Celle bu kadar cömert olduğu halde ve bu kadar zengin olduğu halde Allah'a iftiralar attınız. Peygamberlere iftira attınız. Peygamber öldürdünüz. Peygamber öldürmek küfür değildir de nedir? Peygamber haksız yere öldürmek, zaten haklı yere öldürmek mümkün olabilir mi? Haksız yere öldürmek küfür değildir de nedir? Zalike bime kaddemet eydikum. Bu sizin ellerinizin kazandığı günah sebebiyle. Ve ennallaha leyse bizallamin lil abid. Ve Allah kullarına karşı zalim de değil. Allah kullarına karşı zalim değil. Hem size vereceği bu azap sizin layığınız olduğu için verilecek. Hem de eğer size azap etmeyecek olursa, o zaman kullarından bazılarına mazlum olan sizin zulmünüze uğramış olan kullar, o zaman Allah onlara zulmetmiş olur. Halbuki Allah kullarına karşı, abidlerine karşı, ibadına karşı zalim değil. Hesap sormalı. Eğer hesap sormazsa zalim olmuş olur. Çünkü bu dünyada hesap sormuyor. Demek sonraya bırakılıyor. Sonraya da bırakmayacak olsaydı, bu nasıl bir padişahlıktır ki adaleti sağlamaya gücü yettiği halde adaleti sağlamıyor? Böyle padişah mı olur? O zaman kullar Allah'a itiraz etme hakkını bulurlardı. Allah kullarını konuşturmaz. Allah kullarına zulmetmez. Eğer zalimin cezasını vermezse, mazlumun mükafatını vermezse, siz o daima dünyanın her tarafında fitne ateşleri başlattınız. Devletleri yaktınız, milletleri yaktınız, ahlakı yaktınız. Milletin imanını yaktınız alçaklar. Size bunun hesabı sorulmayacak olursa, o zaman Allah kullarına karşı zalim olmuş olur. Cehennemdekiler tartışırlar. Derler ki, büyüklerin, reislerin izinden gidenler onları suçlarlar. Ya Rabbi derler, bunlar bizi saptırdı. Başbakanlarımız, cumhurbaşkanlarımız, yetkililerimiz bizi saptırdı ya Rabbi. Onlara iki kat azap tattır ya Rabbi. Onlar kendilerini savunurlar. Hayır derler, ya Rabbi biz onlara zorlamadık ki. Onların da işine geliyordu zaten. O yüzden bize tabi oldular. Biz onları zorlamadık ki. O zaman onların izinden gidenler, onları suçlayanlar şöyle derler. Doğru doğru da mekrul leyli ve neher, ama siz gece ve gündüz bize tuzaklar hazırladınız. Bizi peşinizden sürüklediniz. Anlayamadık. Sizin peşinizden gittik. Televizyonla bizi avladınız. Kadınlarla avladınız. İzimlerle avladınız. Sporla avladınız. Müzikle avladınız. Bel mekrul leyli ve neher. Gece ve gündüz bizi avladınız. İşte o gece ve gündüz Allah'ın kullarını avlayıp da Allah'a düşman edenler, Allah Azze ve Celle eğer onlar hesabını sormayacak olursa, bu kullara karşı zulüm olmaz mı? Bu eğer Allah adil olduğuna göre böyle bir şey olacak olursa, Allah herkesin hakkını vermez, zalime cezasını vermeyecek olursa, bu zulüm olmaz mı? Bu adil bir padişaha yakışır mı? Allah Azze ve Celle ve ennallaha leyse bizallâminil abid. Allah abdlerine karşı, kullarına karşı zalim değil, mutlaka hesap soracaktır. Allah Azze ve Celle bu şekilde müminlerin kıyamet gününde onların mükafatlarının verileceğini, onların haklarının onlara teslim edileceğini ve zalimlerden de hesap sorulacağını, Muntakim ismiyle onlardan intikam alacağını Allah Azze ve Celle bize ifade etmiş oluyor. Yahudilerin ne mal olduklarını, Allah'a nasıl iftira attıklarını, o günde böyleler, bugün de böyleler, yarın da böyle olacaklar. Hazreti İsa Aleyhisselam gönderilip onlara büyük bir darbe indirinceye kadar böyle olacaklar. Ama İsa'dan sonra ne olacak? O hususta elimizde kesin bilgiler mevcut değilse de bazı hadislerdeki işaretlere göre İsa'dan sonra İsa Aleyhisselam cizyeyi kaldıracak. El kitaptan alınan cizye, vergi kaldırılacak. Yani artık yeryüzünde Yahudi ve Hristiyan kalmayacak. İçinden samimi olanlar zaten Müslüman olacaklar. Gerisi de zaten gebertilecek ve yeryüzünde İslam medeniyeti kurulacak. Bunların, bu hadislerdeki bu rivayetlerin işaretiyle Hazreti İsa'dan sonra da artık bunların köklerinin kesileceği anlaşılabilir. Ama o zamana kadar da bu fitneciliklerine devam edecekler. Bu iftiracılıklarına devam edecekler. Onların ne kadar iftiracı olduklarını anlamak isteyen Tevrat'a baksın. Kur'an'ın iftirası değil haşa onlara. Kur'an iftira atmıyor. Anlamak isteyen Tevrat'a baksın. Tevrat'ta da görecek onların ne mal olduklarını. Tevrat bile buna şahitlik yapıyor. Ya Rabbi Kur'an'ın mesajını anlayanlardan olmayı nasip eyle. Ya Rabbi sen rızan için çalışmayı nasip eyle. Ya Rabbi yaratılışımızı güzel yaptığın gibi ahlakımızı da güzel eyle. Ya Rabbi Irak'ta, Filistin'de, Çeçenya'da, Afganistan'da sen rızan için çalışan ve çarpışan müminlere yardım eyle. Ya Rabbi onların ayaklarını sabit kıl. Ya Rabbi onlara sabır yağdır. Ya Rabbi kafirlerin birlikteliklerini boz. Ya Rabbi seni sevmeyi nasip eyle. Ya Rabbi seni sevenleri sevmeyi nasip eyle. Ya Rabbi senin uğrunda mücadeleyi sevmeyi nasip eyle. Lillahi Teala'l-Fatiha.